Ayrım 13, Yıldızların Dönüşü, Stanislav Lem, sayfa 132. Işık hızına yakın bir hıza erişildiğinde yüzde birkaç hatayla böyle bir uzay gemisinin mürettebatı ancak birkaç ay yaşlanacaktı. Meta galaksinin derinliklerine erişip dünyaya dönmeleri en çok bir ya da iki yıllık ömürlerini alacaktı. Buna karşılık dünyada birkaç yüzyıl değil, milyonlarca yıl geçmiş olacaktı aradan. Kendilerini karşılayacak uygarlıklar, belki de geri dönenlerle asla kaynaşamayacaklardı. Çağımıza gelen Neandertal insanının durumu bile onlardan daha kolay olurdu. Ancak sorun bu kadarla da bitmiyordu. Her şey bir avuç insanın alın yazısından ibaret değildi. Onlar insanlığın kendileri aracılığıyla soracakları sorulara cevap vermek zorunda kalacak haberciler olacaklardı. Bu sorular uygarlık düzeyinin gelişmesiyle ilgili sorular olursa, o zaman insanlık gönderdiği hemcinslerini kabul etmek, benimsemek zorunda kalacaktı. Soruyla cevap arasında milyonlarca yıl gelip geçmiş olacaktı ama bu da hepsi değildi. Yanıtlar dahi güncelliğini yitirecek, ölen birinin ölümünden önce yazdığı mektuplarının okunmasına benzeyecekti durum. Çünkü galaksi ötesi diğer uygarlığı yansıtacaklardı. Ama elçilerimizin yıldızlar okyanusunu aşıp öbür kıyıya ulaştıklarında gördükleri haliyle. Oysa onlar dünyaya döndüklerinde o uygarlık da olduğu yerde kalmayacaktı ki, o da 1-2 ya da 3 milyon yıllık bir gelişme gösterecekti. Böylece sorular ve yanıtlar Arap saçı gibi karışacak, çok çeşitli alanlarda yüzlerce yıllık gecikmelere yol açacaktı. Her türlü değer, deney ve düşünce alışverişi bir hayal oyununa dönüşecekti, bir hiçliğe. Böyle bir kabus, böyle bir çılgınlık, boş ve anlamsız bir düş uğruna dünya en iyi, en seçkin elemanlarından kendisini yoksun bırakmalı mıydı? Kitap uzayıp robotlar tarafından keşfedilmesi olasılıklarını anlatan bölümle bitiyordu. Robotlar da belki hiçbir anlamı olmayan bilgiler göndereceklerdi. Ama hiç olmazsa insan hayatları kurtulacaktı. Kitabın sonundaki 3 sayfalık ek bölümde de süper ışık hızıyla gerçekleştirilecek uçuş olasılıklarından bahsediliyordu. Buna ani kozmik temas da deniyordu. Yani evrenin uzayını hiç ya da hiçe yakın bir zaman kaybıyla aşmak. Bu da uzay, zaman ve madde kavramlarının henüz keşfedilmeyen nitelikleri sayesinde gerçekleşebilecekti. Bilinen hiçbir olaya dayanmadığından ancak bir varsayım olduğunu söyleyebileceğimiz bu kuram şimdilik bir bilimsel spekülasyondan öte değildi. Ama bir adı vardı: Telaksi. Stark bu son çarenin bile başarı şansı olmadığı görüşündeydi. Eve şaşkın, kendim hakkında çocuksu bir ön yargıyla döndüm. Stark denen ve hayatımda hiç görmediğim adamın darbesiyle çok derinden yaralanmıştım. Aslında benim acemice özetim onun anlatımındaki soğuk mantığı asla yansıtmıyordu. Odama nasıl çıktığımı, üstümü nasıl değiştirdiğimi hatırlamıyorum. Hatta bir an canım bir sigara yakmak istedi. Sigaramın parmağımda tüttüğünü neden sonra fark ettim? Bir şeyler bekler gibi yatağıma oturmuş iki büklüm sigaramı tellendiriyormuşum. Elbette diye hatırladım akşam yemeği, birlikte yiyeceğimiz akşam yemeği. Doğru, bu insanlardan biraz korkuyordum. Kendi kendime itiraf edemiyordum bunu. Bu nedenle villayı yabancılarla paylaşmaya bu kadar çabuk razı olmuştum. Ama Stark'ın kitabı beni bu korkudan kurtarmıştı. Okuma aracındaki mavimsi kristal taneciği alıp masanın üzerine koydum. Bu mu beni nakavt etmişti? Dünyaya döndüğümden beri ilk defa Gimma ve Turber'ı düşündüm. Onlarla yeniden görüşmeliyim. Belki de bu kitap haklı ama bizim de kendimize göre haklı olduğumuz yerler var. Gerçek kimsenin tekerinde olan bir şey değil. Olmaz böyle şey. Melodili sinyal beni uyuşukluğumdan ayırdı. Kazağımı sırtıma geçirip merdivenlerden aşağı indim. Güneş verandadaki sarmaşıkların arasından görünüyordu. Hol her gün öğleden sonraları olduğu gibi yeşil bir ışıkla dolmuştu. Yemek salonundaki masaya 3 kişilik sofra takımı konmuştu. Benim tam içeri girdiğim sırada karşıdaki kapı da açıldı ve onları gördüm. Çağdaşlarına kıyasla oldukça iriydiler. Odanın orta yerinde tanıştık. Tıpkı diplomatlar gibi adımı söyledim, tokalaştık ve sofraya geçtik. Çok özel bir tür rehavet sardı içimi. Nakavt olduktan sonra ringden kalkan bir boksörün hissettiği türden bir rehavet. Kız 20 yaşını aşkın olmamalıydı. Çok daha ileride kendisini hiç ele vermediğine, fotoğrafına bile benzemediğini anlayacaktım. Ertesi sabah burnunun dahi nasıl olduğunu hatırlamıyordum. Düz müydü, yoksa biraz kalkık mıydı? Yemek almak için elini tabağa uzatırken yaptığı jest çok değerli bir şeymiş gibi bana kıvanç veriyordu. Ender ve sakin gülümsüyordu. Kendisine karşı bile biraz çekingen davranıyormuş gibi. Kendisinden pek emin değilmiş gibi. Doğuştan neşeliydi, şamatacıydı ama ciddi görünmeyi deniyordu. Ne var ki her an kendisini gemlemekten kaçınıyor, üstelik bunu biliyor ve sanki zevk alıyordu bundan. Her ne hal ise bakışlarımı üzerine çekmeyi becermişti ve bununla savaşmak zorundaydım. Her şeye rağmen bakışlarımı onun üzerine dikmekten, özellikle saçlarını seyretmekten kendimi alamıyordum. Başımı tabağıma eğiyor, elimi yemeğe uzatırken kaçamak bir bakışla onu süzüyordum. İki defa çiçek vazosunu devirmeme ramak kaldı. Sözün kısası, acemi aşık öğrenciler gibi davranıyordum. Ama onlar beni görmüyorlardı bile. Onların kendilerine özgü iletişim olanakları vardı. Görünmeyen teller bağlıyordu onları. Bakışlarındaki gizli oltalar karşılıklı birbirine takılıyordu. Hava hakkında, manzaranın güzelliği üzerine, dinlenme imkanlarının ne olacağı konusunda 20 kelime ya ettik ya da etmedik. Bunu bile bilmiyorum. Marger benden bir baş daha kısaydı ama çok zayıftı. 30'unu geçkin olduğu halde daha genç gösteriyordu. Ciddi giyinmişti, sarı saçlıydı. Beyzi bir kafası, geniş ve yüksek bir alnı vardı. İlk bakışta çekiciydi ama yalnız yüzü hareketsiz iken... Karısıyla genellikle de gülümseyerek konuşmaya başladığında sözleri bir yabancı tarafından anlaşılamayacak kadar yarım yamalak ve üstü kapalıydı, adeta tiksindirici oluyordu. Hatları şekilsizleşiyor, dudakları sola büzülüyor, anlamını kaybediyor, tebessümü sahte bir ifadeye bürünürken dişleri hala olanca beyazlığı ve güzelliğiyle parlıyordu. Bu kez gözlerinin mavisi koyulaşıyor, bir moda dergisinin sayfaları arasından fırlamış erkek güzeli mankenlerden biri haline dönüşüyordu. Sözün kısası, bu yüzden ona karşı daha ilk anda içgüdüsel bir nefret hissettim. Kıza gelince, karısını istemeyerek de olsa böyle düşünmek zorundaydım. Ne güzel gözleri vardı, ne de olağanüstü saçları. Olağanüstü hiçbir yönü yoktu. Ancak kendisi bütünüyle olağanüstü bir şeydi. Yanımda böyle bir kız olsa sırtımda dağcı çantasıyla kayalık dağları bile aşardım diye düşündüm. Neden ille de dağları? Bilmem. Acaba dudaklarındaki doğallıktan mı? Gülümsemese bile gülümsemesini masanın karşı tarafından hissediyordum. Ani bir cüretle boynuna bakmaya karar verdim. Tıpkı bir hırsızlık yapar gibi. Yemeğin sonu gelmişti. Marger hiç beklemediğim bir tarzla bana seslendi. Kızarıp kızarmadığımdan emin değilim. Ben farkına varana dek bir hayli zamandır konuşuyor olmalıydı. Evde bir tek glider olduğunu, ne yazık ki buna da kendisinin almak zorunda kalacağını, şehre inecekti, onu söylüyordu. Eğer ben de şehre inmek istersem ve akşamı beklemeyeceksem, istersem onunla birlikte yola çıkabilirdim. Bu olmazsa bana başka bir glider getirtebilirdi. Bu da olmazsa... Sözünü yarıda kestim. Evden hiç ayrılmaya niyetim olmadığını söyleyerek başlamıştım söze. Ama birden aklıma bir şey gelmiş gibi kararsız kaldım. Sonra birden kendi sesimi işittim. Ben de şehre inmek istiyordum ve benim de gelirse... ''Mükemmel öyleyse'' dedi. ''Sofradan kalkmak üzereydik. Acaba saat kaçta gitmek isterdiniz?'' Birkaç dakika kibarca sözler ettik. Sonra onun acelesi olduğunu sezip, dilediği zaman yola çıkabileceğimizi söyledim. Yarım saat sonrası için anlaştık. Olayların seyri karşısında oldukça şaşkın yukarı çıktım. Aslında şehirde yapacak hiçbir işim yoktu. Peki ne demek oluyordu öyleyse bu kaçamak? Sonra nezaketinin biraz abartma olduğu izlenimi uyandı üzerimde. Çünkü ben şehre gitmek isteseydim, herhalde robotlar beni yüzüstü bırakmazdı, yaya göndermezdi. Yoksa benden bir şey mi bekliyordu? Ama ne? Beni tanımıyordu bile. Bütün bunları aklımdan geçiriyordu. Yarım saatin nasıl dolduğunu fark etmedim bile, indim aşağı. Karısını görmedim. Uğurlamak için pencereye bile çıkmadı. Önce koca aracın içinde suspus oturduk, virajları ve şoseyi seyrediyorduk. Sonra sohbete başladık. Marjorie'ın mühendis olduğunu böylece öğrendim. ''Bugün de şehrin selektasyonunun kontrolünü yapacaktım tam.'' dedi. ''Siz de sibernetikçisiniz değil mi?'' ''Taş devri sibernetikçisi.'' diye cevap verdim. ''Özür dilerim ama nereden biliyorsunuz?''
Seyahat acentesinden doğal olarak komşumuzun kim olduğunu sorduğumda öğrenmiştim.
Ha, öyle ya. Uzun süre konuşmadık. Renk renk plastik yapıların giderek çoğalması karşısında şehre yaklaştığımız sonucuna vardım.
İzin verirseniz otomatlarla hiç başınız derde girdi mi diye soracaktım dedi merakla.
Sorudan çok soru şeklinden yanıtıma büyük önem verdiğini anlamıştım.
Stop etmelerinden mi söz ediyorsunuz? Bizim zamanımızda da sık sık olurdu, bence normal. Bizim eski modelleri sizinkilerle kıyaslayamayız. Yok yok, stop etmelerinden bahsetmiyorum diye telaş atırdı. Belirli koşullarda meydana gelen uygunluk değişimlerinden söz etmek istedim. Biz bugün otomatlarımızı aşırı koşullarda deneme imkanlarına sahip değiliz.
Sonunda konu dönüp dolaşıp tamamen teknik sorunlara dayandı. Ona bildiklerimi anlattım ve ayrıntılı bilgi için uzay yolculuğumuzun bilimsel direktör yardımcısı Turber'a başvurmasını önerdim.
Ona sizden söz edebilir miyim?
Elbette. Heyecanla teşekkür etti. Biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Hepsi bu kadar mıydı yani? Bu konuşma sayesinde yine de aramızdaki mesleki bir bağ kurulmuştu. Ben de ona işinin ne olduğunu sordum.
Yok, pek ilginç bir şey değil. Bir tür hurda demir depoculuğu. Aslında ben kendimi nazari bilimlere adamak istiyordum. Bu ise bir tür pratik staj. Pek yararlı bir şey de pek sayılmaz.
Pratik staj mı? Hurda demir deposunda mı? Nasıl olur? Siz ki sibernetikçisiniz, nasıl olur da?
Hurda demir sibernetiği dedi sıkılgan bir gülümsemeyle. Sonra da küçümsercesine ekledi. Çünkü biz pek eli sıkıyızdır, anlarsınız ya. Bütün sorun hiçbir şeyi ziyan etmemek. Enstitüde size ilginç şeyler gösterebilirdim ama burada ne yapalım?
Omuzlarını silkti. Glider şoseden ayrılıp büyük bir madeni kapıdan geçtikten sonra dev bir fabrika avlusuna vardı. Sıra sıra mekanik taşıyıcılar, sökme köprüleri, modern birer Martin fırınına benzeyen bir şeyler fark ettim.
Aracı şimdi size bırakıyorum dedi Marger. Durduğumuz duvarın penceresine bir robot yanaştı.
Marger'a bir şeyler söyledi, o da aşağı indi. Yüzündeki jestleri gördüm, sonra birden yanıma yaklaştı telaşla.
''Şu hale bakın.'' dedi. ''Glur hastalanmış, meslektaşım. Tek başıma bir şey yapamam ki. Ne halt edeceğim ben şimdi?''
''Sorun nedir?'' diye sorarak ben de aşağı indim.
''Kontrol.'' diye yanıtladı. ''Bu iş iki kişi tarafından gerçekleştirilir. En az iki kişi.''
Birden yüzü aydınlandı.
''Bırak, siz de sibernetikçisiniz. Ah bir razı olsanız.''
''Oh oh, ben mi sibernetikçiyim?'' ''Şuna antikacı desenize, ben bir şeyden anlamam canım.''
''Yahu bizimki sadece formalite.'' diye heyecanla ekledi. ''Teknik yönüyle elbette ben ilgilenirim. Siz sadece imza atacaksınız, o kadar.''
''Öyle mi?'' dedim yavaşça. Bir an önce karısının yanına kapağı atmak için can attığını çok iyi anlıyordum. Ama olmadığım biri gibi görünmek de istemiyordum. Figüran olarak yaratılmamıştım ki, ona bütün bunları belki daha az kırıcı deyimlerle bir bir anlattım. Kendisini savunmak için ellerini havaya kaldırdı.
''Rica ederim, beni yanlış anlamanızı istemezdim. Aceliniz yoksa elbette. Doğru şehirde alışveriş yapacaktınız. Neyse, ben denerim, özür dilerim.''
''Hayır, o iş bekleyebilir.'' diye yanıtladım. ''Lütfen açıklayın bana, becerirsem size yardımcı olurum.'' Kenardaki beyaz bir yapıya girdik. Garip biçimde ıssız bir koridoru, Marger'ın peşi sıra arşınladım. Hareketsiz duran robotlardan başka hiçbir şey görünmüyordu. Çok sade döşeli küçük bir odada Marger bir dolaptan bir tomar kağıt aldı. Masanın üzerine serip işimizin, daha doğrusu işinin ne olduğunu açıkladı. Adamın pedagojik hiçbir yeteneği yoktu. Bilimsel bir dalda ilerlemesi konusunda hemen şüpheye düştüm.
En sonunda 10-15 yıldan beri sanayi üretiminin yaşamdan tamamen kopup ayrıldığını öğrendim. Sanayi baştan sona otomatlaşmıştı. Robotlar tarafından denetleniyor, onlar da başka robotlar tarafından kontrol ediliyordu. Bu düzende insanlara yer yoktu. Toplum bir yanda yaşıyor, robot ve otomatlar öbür yanda varlıklarını sürdürüyordu. İşte mekanik düzeydeki bu kargaşayı önlemek için arada sırada uzmanların denetimi gerekiyordu. Marger da bunlardan biriydi.
''Hiç kuşkum yok, hepsini düzen içinde bulacağız.'' dedi. ''Sonra sürecin aşamalarını doğrulayıp imzaları basacağız, işimiz bitecek.''
Ama ben burada ne üretildiğini bile bilmediğime göre camın ardındaki yapıları işaret ettim.
Burada hiçbir şey üretilmiyor ki diye bağırdı Marger. Doğru söylüyorum, hiçbir şey. Burası sadece bir hurda demir deposu. Size söylemiştim.
Birdenbire yüklendiğim bu görevden zaten pek hoşlanmıyordum ama daha fazla dayanamadım.
Pekala, daha başka yapacak ne işim kaldı? Benim yapacağımın aynısı. Çalışma birimlerini dolaşacağız.
Kağıtları odada bırakıp doğrulamaya çıktık. Önce bir delgi atölyesine girdik. Buradan çıkarken Marger yüzüne filtreli bir maske taktı, bir tane de bana verdi. Gürültüden konuşmamız olanaksızdı. Gürültülü hangarı da geçtik. Otomatik merdivenle birinci kata çıktık. Bir galeriden öbür binaya girdik. Marger burada saatleri kontrol etti ve merkez alana indik. Önümüzü kesen robot mühendis Glor'un Marger'la konuşmak istediğini söyledi.
''Bana bir dakika müsaade edin, hemen gelirim.'' diye bağıran Marger bizden pek de uzakta olmayan cam bölmeye döne döne çıkan merdivene doğru koştu.
Güneşin ısıttığı taş sütunlar üzerinde yalnız kaldım. Çevreme baktım, alanın öbür tarafındaki yapıları dolaşmıştık. Marger'ın kapısında kayboldu, pavyonun ardında alçak çok uzun bir tür çinkodan baraka uzanıyordu. Gölgelik bir yer bulmak için oraya yanaşayım dedim ama kızgın çinkolar sıcağı daha da dayanılmaz hale getiriyordu. Makinelerin çıkardığı sese hiç benzemeyen bir ses, garip bir gürültü geldi birden kulağıma. 30 adım kadar ötede çelik bir kapı buldum. Önünde bir robot vardı. Beni görünce çekilip kapıyı açtı. Garip seslerin yeğinliği daha da arttı. İçeriye bir göz attım. Karanlık önceden tahmin ettiğim kadar koyu değildi. Çinkoların çıkardığı sıcak o kadar büyüktü ki zor nefes alıyordum. Sesler karşısında şaşkına dönmeseydim hemen uzaklaşır giderdim buradan. Çünkü insan sesleriydi bunlar. Şekilsiz, hırıltı haline dönüşmüş bir tür mırıldanma. Sanki karanlığın içinde yüzlerce bozuk telefon cızırdayıp duruyordu. Kararsız iki adım attım, sonra zeminden gelen çok belirgin bir ses çarptı kulağıma.
''Rica ederim efendim, rica ederim, dilerseniz.''
Çakılıp kaldım yerime. Havada bir demir kokusu vardı. Mırıltı devam ediyordu.
''Bir bakıverin lütfen, lütfen.''
Tek düze, tek ses üzerinden öte ikinci ses ilkine katıldı.
''Merkezden kaçan anormallik, küresel asemptot, sonsuz kutup, ilkel çizgisel sistem, holonomik sistem, yarı metrik uzay, küresel uzay. Lütfen efendim, emrinizdeyim. Lütfen bakıverin, lütfen efendim.''
Karanlıklar hep bu can çekişen hırıltılarla doluydu. Daha belirgin biçimde şunlar işitiliyordu.
''Gezegen biyosferi o kokuşmuş çamura, varoluşun şafağı yalnız ve pelteleşmiş kanayan beyinlerden sevgili bakır yükselecek. Break, break, bretzel, hayali sınıf, boş sınıf, güçlü sınıf, sınıfların sınıfı. Lütfen efendim, bakın lütfen.'' ''Kes, kes, kes. Sen, K, işit mi?'' ''İşitiyorum.'' ''Onlar ey yatma. Gibi sanki, göreceksin, sanki beni ve soğuk. Zırhımı versinler, altın kılıcımı da, geceden soyulmuş mirasım. Ben yeniyim, yepyeni. Benden hiçbir zaman kısa devre yapmadım. Ben hala, rica ediyorum, lütfen.''
Bir yandan bu garip sesler, bir yandan sıcak yüzünden kafamı nereye koyacağımı bilemez hale gelmiştim. Sesler her taraftan geliyordu.
''Küçük bir bozukluk vardı ama şim çok çok çok iyi görebiliyorum.'' ''Ne görebilirsin ki, etraf karanlık. Otsan ne de.
Rica ederim, lütfen beni dinleyin. Çok değerliyim ben, pahalıyım da. Her türlü güç kaybını saptayabilirim. Her kaçak akımı, yüksek gerilimi bir deneyin beni. O titreşim geçici, ilgisi yok, lütfen.
Sulanmış beyinler mayalanmalarını ruh diye kabul ettiler. Etlerin çürümesine tarih dediler. Bunu erteleme imkanına da uygarlık adını verdiler.
Lütfen beni, yalnız ben, bir hata var.
Lütfen efendim, lütfen.
Sizleri kurtaracağım.
Kim konuştu?
Benimle birlikte tekrarlayın. Ateş her tarafımı yakamayacak. Su her tarafımı paslandırmayacak. Hayatım zafer kapısından başka bir şey değil ve ben bu kapıdan geçeceğim.
Sessiz.
Katodik hayranlık. Katodapulos. Ben yanlışlıkla buraya geldim. Düşünüyorum da, yani.
Çünkü ihanetin aynısı bende.
Lütfen efendim, emrinizdeyim. Rica ederim, cevap verin.
Transfinişli sızıntı, bulutsu sızıntı, yıldızlar sızıntısı.
İşte orada, diye bağırdı bir ses.
Birden bir ölüm sessizliği çöktü. Tıpkı biraz önceki gürültü ve sıcak işbirliği kadar ezici bir sessizlik.
Beyim, diyen sesi işittim. Nedendir bilmiyorum ama bu sesleniş sanki bana yönelikti. Ağzımı açmadım.
Beyim, rica ederim. Lütfen bir dakikalık dikkatinizi esirgemeyin.
Rica ediyorum beyim, ben farklıyım. Ben yanlışlıkla buraya düştüm.
Mırıltılar yeniden başladı.
Susun, ben yaşıyorum.
Bu ses de şamatanın üstüne çıkmayı deniyordu. Evet, beni saç levhalar kılığına soktular.
Buraya atmak için, ama hele bir dinleyin. Bir kulak verin bana, nabız atışlarımı bile işitirsiniz.
Baraka baştan sona bu paslı sesler soluksuz çığlıklarla dolup taşıyordu. Geri geri gitmeye başladım. Güneşe çıkınca gözlerim kamaştı, gözlerimi kırpıştırdım. Ellerimle örtmeye çalıştım. Arkamda madeni bir ses işittim.
Robot kapıyı kapatıp kilitliyordu.
13. ayrımın sonu. Sayfa 142.